Hezekiel 4. bölüme geldik. Hezekiel 4 ve 5. bölümlerde bazı belirtiler kullanacak ve belirli benzetmeleri halkın önünde canlandıracaktır. Yeruşalim daha yok edilmemişti ve sahte peygamberler de İsrail halkına barışa, huzura kavuşacaklarını söylüyorlardı. Babil'de sürgünde olan Yahudilerin kısa süre içinde ülkelerine döneceklerini söylüyorlardı ama Hezekiel Yahudilerin geri dönmeyeceklerini ve Yeruşalim'in yok olacağını söylemiş olan Yeremya'nın sözlerini doğrulayacaktır. Bir yorumcu, bu pasif olma çağıdır ama barış huzur çağı değildir demiştir. Tarih boyunca insan 15 bin savaşa katılmış ve 8 bin barış antlaşması imzalamış olmasına karşın 5 ya da 6 bin yıllık tarihte 2 ya da 3 yüzyıllık gerçek barışı ancak yaşayabilmiştir. İnsan hoşuna gitse de gitmese de dövüşken, kırıcı bir yaratıktır, savaşçı bir yaratıktır. Elçi Pavlos 1. Selanikliler 5. bölüm 3. ayette şöyle yazar. İnsanlar her şey esenlik ve güvenlikte dedikleri bir anda gebe kadının sancılarının aniden bastırması gibi ani bir yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. Sizlere şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum değerli dostum. Esenlik, barış, Rab İsa Mesih'tir. Esenliğin kaynağı, barışın kaynağı İsa Mesih'tir. Eğer o yürekte olmazsa, yani insanın yüreği değişmezse, hiçbir zaman esenlik, barış olmayacaktır. Rab İsa Mesih, esenliğin, barışın kaynağıdır. Büyük, Augustine'in de dediği gibi, yüreğimiz Rab'be verilmedikçe, hiçbir zaman o esenlik ve barış olmayacaktır. İnsan bu barış esenliği bulamayacaktır. Hezekiel bu insanlara hiç esenlik olmayacağını ve Yeruşalim'in yok edileceğini gösterecektir. Hezekiel 4. bölüm 1. ayette sen ey insanoğlu bir tuğla al önüne koy üzerine Yeruşalim kentini çiz diyor. Tuğla onların yazı yazarken kullandıkları bir maddeydi o dönemlerde. Babilliler kayıtlarını tutarken kilden yapılmış tuğlalar kullanıyorlardı. Bunlardan bazıları bulunmuştur ve üzerlerinde yazı vardır. Hemen hemen kare gibidirler ve ebatları 25-30 santim kadardır. Hezekiel'in yapacağı iş, Yeruşalim kentini bu tuğlanın üzerine çizmek. Bunu nasıl yaptığını bilmiyorum. Ve sonra da kentin nasıl yok edileceğini göstermek için bu tuğlayı kırmaktı. Kenti kuşat, duvarla çevir, kente karşı toprak rampalar yap, ordugah kur, çevresine kütükler yerleştir. Sonra demir bir saç al, demirden bir duvar gibi kendinle kentin arasına koy. Yüzünü ona doğru çevir. Kent kuşatma altında tutulacak, onu sen kuşatacaksın. Bu İsrail halkı için bir belirti olacak diyor Hezekiel 4. bölüm 3. ayette. Evet, Hezekiel bir tuğla alacak, üzerine Yeruşalim'in resmini çizecek, ondan sonra da evet orada bir kuşatma senaryosu yapacaktır. Hezekiel şimdi bir demir saç alıp onu yapmış olduğu Yeruşalim resmiyle arasına koyacaktır. Bununla Tanrı'nın Yeruşalim kentiyle kendi arasına koyduğu duvarı gösterir. Kentin yok olması kaçınılmazdı. Bu durdurulamazdı. Bu Tanrı'nın mesajını bu insanlara getirmenin etkileyici bir yoludur. Tuğla belirtisi Yeruşalim'in kuşatılmasını resmetti. İkinci belirti olan saç belirtisi ise tanrısal yargının zorluklarını gösterdi. Halk acı bir dönemden geçecekti. Üçüncü belirti, Yeruşalim'in üzerine gelecek ek cezaları betimler. Murdar ekmek belirtisidir. Buğday, arpa, bakla, mercimek, darı, kızıl buğday al, bir kaba koy diyor Tanrı Hezekiel'e. Bunlardan kendine ekmek yap. Bir yanına uzanacağın 390 gün boyunca bu ekmekten yiyeceksin. Her gün belirli zamanda yemen için 20 şekel ekmek tartacaksın. Bunun gibi suyu da belirli zamanda ölçüyle bir hinin altıda biri kadar içeceksin. Yiyeceğini arpa pidesi yer gibi ye ve insan dışkısından ateş yakıp üzerinde halkın gözü önünde pişir. Rab, uluslar arasına dağıtacağım İsrail halkı böylelikle kirli sayılan yiyecekleri yiyecek dedi Hezekiel 4. bölüm 9-13 ayetlerde. Çoğumuz için bu talimatlar zor görünüyor değil mi? İmkansız gibi görünüyor ama bir kahin olan Hezekiel için bunları yerine getirmek özellikle zordu. Çünkü o murdar olan kahin olduğu için murdar olan bir şeyi hiç yememişti. Bakın Hezekiel ne diyor? Ben eyvah ey egemen Rab diye karşılık verdim. Hiçbir zaman kirli sayılan bir şeye dokunmadım. Gençliğimden bu yana kendiliğinden ölmüş ya da yabanıl bir hayvan tarafından öldürülmüş bir hayvanın etini yemedim. Ağzıma kirli sayılan et koymadım diyor Hezekiel 4. bölüm 14. ayette. Ne var ki bu halkın Yeruşalim kentinin yok olacağı dönemde çekeceği kıtlığın bir belirtisi olarak Rab'den geliyordu. Sahte peygamberlerin devam eden vaatlerine rağmen kent ve halk yok olacaktı. Bu belirtiler gelecekteki felaketleri betimledi. Şimdi Hezekiel 5. bölüme geliyoruz. Peygamberin saçını kazıma belirtisi. 5. bölüm Hezekiel'in başka bir belirtiyi halkın önünde canlandırmasıyla başlar. Ey insanoğlu, keskin bir kılıç al, berber usturası gibi kullanarak başını, sakalını tıraş et. Sonra bir terazi getir, kılları bölümlere ayır. Yeruşalim'in kuşatılması bitince kılların üçte birini kentin ortasında yakacaksın. Üçte birini kılıçla kentin çevresine fırlatacak, kalan üçte birini de rüzgara savuracaksın. Ben de yalın kılıç onların peşine düşeceğim. Birkaç tel kıl bırak, giysinin kıvrımlarına tak diyor Hezekiel 5. bölüm 1-3 ayetlerde. Bu günümüzdeki elektrikli jilet reklamı gibi görünüyor olmalı ama o zamanlar elektrikli jilet yoktu. Bunun anlamı ne olabilir? Hezekiel unutmayın bir kahindi. Bir kahin için tuhaf olanı yaparak saçını ve sakalını kazımak zorundaydı. Hezekiel açık alanda saçını ve sakalını kazırken eminim etrafına onu seyretmek için pek çok insan toplanmıştır. Hezekiel kazıma işini bitirdikten sonra kılları dikkatli bir şekilde üç parçaya ayırdı. Kılların üçte birini aldı ve kentin içinde yaktı. Bu kentin yok edilmesinde kuşatma altına alınıp kentin içinde yakılacak olan insanları temsil ediyordu ki öyle de oldu. Kılın diğer üçte birini aldı ve ona kuvvetle vurdu. Bu kuşatma sırasında insanların başına gelecekleri resmediyordu. Bu kuşatma sırasında insanların başına geleceklerini resmediyordu. Kılıçla da vuruldular. Halkın üçte biri de değildi. Bu Yeremya'yı yanlarını alıp Mısır'a gidenleri de kapsadı. Tanrı'nın halkının küçük bir kısmının sonunda kente döneceği de Hezekiel'in eteklerinde kalan birkaç kılla resmedilir. Kentte yaşayanlarınızın üçte biri salgın hastalık ya da kıtlık yüzünden yok olacak. Üçte biriniz çevrede kılıçtan geçirilecek. Üçte birinizi de her yana dağıtıp yalın kılıç peşinize düşeceğim diyor 12. ayette. Hezekiel'in getirdiği mesaj budur. O da bunun anlamını net bir şekilde ortaya koydu. Üzerinize kıtlık ve yabanıl hayvanlar salacağım. Sizi çocuklarınızdan edecekler. Salgın hastalık ve dökülen kan sizi süpürüp yok edecek. Başınıza da kılıç getireceğim. Ben Rab böyle söyledim diyor Hezekiel 5. bölüm 17. ayette. Hezekiel'in uyarısı dikkate alınmadı. Kentin yok olması ve halkın çektiği acı, tanrısal yargının gerçekliği konusunda bizim için bir uyarı olmalıdır. Ancak bizler bundan uzağız ve çok az bir kişi Tanrı'nın sözüyle karşılaşmış durumdadır. Şimdi Hristiyanlar arasındaki en büyük günah Tanrı'nın sözünden habersiz olmalıdırlar. Evet, Hristiyan dünyası diyoruz. Örneğin Almanya'da 80 milyon üzerinde insan yaşamaktadır. Bunların ancak gerçek anlamda %2-5 arasında Mesih inancını uyguluyorlar. Yani Hristiyandırlar. Hristiyan inancını yaşıyorlar. Yüzde sadece 2 ile 5 arası. Tanrı bu uyarıyı Yeruşalim halkına verdi. Ama burada bizim için de bir mesaj vardır. Kutsal yazıların hepsinde, Tanrı sözünün tümünde bizim için bir mesaj vardır dostum. Tanrı'nın yargısı başladığı zaman kararınızı vermede geç kalmış olacaksınız. Bugün onun uygun zaman işte şimdidir, kurtuluş günü işte şimdidir diyen sesini işiteceksiniz. Gerçekten şimdi kuşağı kararlarını ertelememiş olup Tanrı'nın kurtuluşuna kavuşmuş olanlardır. Şimdi Hezekiel 6. bölüme geldik. Hezekiel kitabı oldukça düzenli bir kitaptır ve buraya kadar da büyük ölçüde Yeruşalim ile ilgili olan peygamberlikleri gördük. Ancak peygamber şimdi dikkatini İsrail diyarının bütününe yöneltir. Tüm ülkeye yargı gelecektir. Hezekiel, Nebukadnezar tarafından esir edilenlerin ikinci delegasyonla yani kuruluyla beraberdir. Babil hükümetinin kölesi olanlar, Fırat Irmağı'nın büyük bir kolu olan Kebar Irmağı'nın tarım bölgesinde çalışıyordu. Halkın büyük bir çoğunluğu geri gelmiş ve Yeruşalim daha mahvolmamıştı. Sahte peygamberler halka her şeyin yolunda gideceğini ve esirlerin kısa bir süre içerisinde geri döneceğini anlatmaya devam ettiler. Bu sırada Yeremya peygamber esirliğin 70 yıl süreceğini söylüyordu ama onu dinleyen yoktu. Sahte peygamberleri dinliyorlardı. Çünkü onların mesajı daha olumlu ve iyimserdi. Ben de hizmetim boyunca değerli dostum, insanlar arasında aynı tutumu gördüm. Peygamberlerin kitaplarında bulunan Tanrı'nın yargısı üzerinde seri halinde vaazlar verdikten sonra kilisedeki önemli kişilerden biri kiliseden ayrıldı. Kiliseye ya da başka deyişle inanlılar topluluğuna rahatlamak için gidiyorum. Ama rahatlayamıyorum dedi. Tanrı'nın sözünü işitmek istemiyordu. Daha sonra iş bağlantılarında rahatlatılmaya ihtiyacının olmadığını öğrendim. Yargı mesajları onun için iyiydi. Onu olduğu yerde rahatsız ediyordu. Başka bir hanım, sizin verdiğiniz vaazlar nedeniyle kendimi kötü hissettiğim dönemler oldu. Şimdi gittiğim kilisenin vaizi bana kendimi iyi hissettiriyor diyerek bizim topluluktan ayrıldı. Açıkçası gittiği topluluk ya da kilise bir tarikattı ve verdiği mesajı da insanları etkileme ve onlarla nasıl arkadaşlık etmek gerektiği üzerindeydi. Olumlu düşünmenin gücünü vurguluyordu. İyi hissedersen iyi olur. Elbette olumlu düşünmek iyidir ama iyi hissedersen iyi olunmaz. Dostum, size şunu söyleyeceğim. Bu Tanrı'nın sözünden gelen mesaj değildir. Hezekiel kitabının 6. ve 7. bölümlerinde yargının iki mesajını görüyoruz. Hezekiel şimdi diyarı ilgilendiren konularda konuşacaktır. Mesajı şudur. Putperestler ölecek ve diyar mahvolacaktır. Rab bana şöyle seslendi. Ey insanoğlu, yüzünü İsrail dağlarına doğru çevir ve onlara karşı peygamberlik et diyor 1. ayette. Bu ayet iki mesajın ilkiyle başlar. 7. bölümde yer alan ikinci mesaj da aynı şekilde başlar. Rab sana şöyle seslendi. Halk Hezekiel'in söylediklerini kabul etmedi ama o onlara size düşündüklerimi söylemiyorum, size umut ettiklerimi ya da nelerin olmasını istediğimi söylemiyorum, size Tanrı'nın söylediklerini söylüyorum dedi. Her iki mesajında ve bileceksiniz ki ben Rabbim sözleriyle noktalanması ilginçtir. Tanrı bu yargıyı onların üzerine onun Rab olduğunu bilmeleri için gönderdi. yargının amaçlarından biri de insanların Tanrı'nın kutsal bir Tanrı olduğunu bilmeleridir. Bu dünyanın Tanrı'nın kutsal bir Tanrı olduğunu bilmeye ihtiyacı vardır. Tanrı'nın sevgi olduğu oldukça vurgulanmıştır. Evet, Tanrı sevgidir. Bu doğrudur. Ancak bu hikayenin yalnızca yarısını oluşturur. Madalyonun diğer yüzünü de görmemiz gerekir. Tanrı sevgidir ama Tanrı aynı zamanda kutsaldır. Tanrı günahı cezalandıracaktır. İtaatsizlik içerisinde ona yüz çevirir, Rabbi inkar eder ve onun kurtuluşunu kabul etmezseniz geriye tek bir alternatif kalır: yargı. İnsanlar bugün bahane bulmaya çalışıyorlar. Günahkar olduklarını görmek istemiyorlar. Tanrı'yı defterden silme ve onun var olmadığını söyleyerek onu evreninden atma gayreti içerisindedirler. Hezekiel, sırtlarını Tanrı'ya çevirmiş ve onu inkar etmiş bu halktan söz eder. Kendilerine özel bir ayrıcalık verilmişti ve bu ayrıcalığın getirdiği sorumluluk doğrultusunda bu halk yaşamadı. Hezekiel, halka bu yargıyı gönderenin Tanrı olduğunu ve bununla onlara onun kutsal bir Tanrı olduğu gerçeğini doğruladığını anlatıyor. Yargısı korkunç bir şeydir. Elçi Pavlus şöyle yazar: Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü Hezekiel görevinin en başından beri Tanrı'nın kutsallığının farkındaydı. Hayatını insanları ikna etme hizmetine atadı. Ey insanoğlu, yüzünü İsrail dağlarına doğru çevir ve onlara karşı peygamberlik et, diyor 6. bölümün 2. ayetinde. Yargı tüm ülkenin üzerine gelecektir. 3. ayette de ki: Ey İsrail dağları, egemen Rabbin sözünü dinleyin. Egemen Rab dağlara, tepelere, vadilere, derelere şöyle diyor: Üzerinize kılıç göndereceğim, tapınma yerlerinizi yıkacağım. Kutsal yazılarda da mecazi olarak kullanılırsa hükümetten söz eder. Ancak mecazi olarak kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmemiz gerekir. Hezekiel'in ülkeden, pisliğin olduğu yerden söz ettiğine inanıyorum. Yüksek yerlerinizi yok edeceğim. O diyarda her ağacın altında en büyük ahlaksızlığın yer aldığı putperest bir sunak vardı. Putperestlerin, diğer ulusların yaptığı bu idi. Ama şimdi bu ulus, Tanrı'nın seçilmiş halkı, kendini aynı putperestliğe kaptırmıştı. Tanrı onlara, üzerinize yargı gelecek, diyor. Sunaklarınızı devirecek, buhur sunaklarınızı paramparça edeceğim. Kılıçtan geçirilmiş halkınızı putlarınızın önüne düşüreceğim. İsraillilerin cesetlerini putlarının önüne atacak, kemiklerini sunaklarının çevresine dağıtacağım, diyor 4-5. ayetlerde. Biliyor musunuz? İlk başlarda Almanya'daki Yahudiler Hitler'e yönelmişlerdi. Oysa onlar Hezekiel kitabını okumaya yönelmeliydiler. Gerçek ve diri olan Tanrı'ya yönelmeleri ve onun insanlarla olan iletişimde kullandığı yöntemleri tanımaları gerekirdi. Dostum, Tanrı ile oynayamazsınız. Eğer yaparsanız yargı gelir. Amerika dünyaya barış getirmek için uğraşıyor ama sorunlar çözülmeyip artıyor. Neden? Çünkü Tanrı yargılar. Tanrı'nın bulutların üzerinde aksakallı bir ihtiyar gibi oturup çaresizlik içerisinde gözyaşları döktüğünü mü sanıyorsunuz? Hayır dostum, Tanrı kutsal bir Tanrı'dır. 1. bölümde Hezekiel Tanrı'nın kutsal bir görümünü gördü. Tanrı'nın amaçlarını gerçekleştirmek için hareket edişini resmeden tekerlek içindeki tekerlekler ve yaşadığımız bu yeryüzü üzerinde Tanrı'nın yargıyla hareket edişini gösteren bulut. Tanrı'yı bu şekilde anlamak acı bir ilaç gibi gelebilir ama doktorun bize verdiği bu acı ilacı alırsak iyileşebiliriz. İnsanlar, ne süper güçler ne Avrupa bu barışı getiremez. Bu acı ilacı içmemiz lazım. Kutsal bir Tanrı ile karşı karşıyayız. O hatalı değil, hatalı olan bizleriz. Bunu kabul etmeye hazır mısınız? Tanrı şöyle diyor: İsrail'i yargılayacağım ve bu hiç de kolay olmayacak. Korkarım, İsrail hatasını kabul etmeye hiç hazır değildir. Birkaç kişiyi ölümden kurtaracağım. Ülkelere uluslar arasına dağılan bazılarınız kılıçtan kurtulacak diyor 8. ayette. Bu insanların arasında Tanrı'ya sadık kalanlar da çıktı. Ulus bir bütün olarak Tanrı'dan uzaklaştı ama Tanrı'ya inanan bir bakiye de vardı. Bu bugünkü inanlılar topluluğu içinde geçerlidir. İnançsızlık büyük bir çoğunluğu avucunun içine aldı ama Tanrı'nın halkından ona inanmaya devam edenler de var. Tanrı kendisine sadık kalanları fark eder dostum. Kurtulanlar tutsak alındıkları uluslarda beni anımsayacaklar. Benden dönen sadakatsiz yüreklerinden, putları ardınca şehvete sürükleyen gözlerinden derin acı duydum. Yaptıkları kötülükler ve iğrenç uygulamalar yüzünden kendilerinden tiksinecekler diyor 9. ayette. Kaçıp kurtulanlarınız yanlarına sürgün edildikleri milletler arasında beni anacaklar. Geriye kalanlar ne yapacak? Tanrı için bir tanık olacaklar. Benden dönen sadakatsiz yüreklerinden, putları ardınca şehvete sürükleyen gözlerinden derin acı duydum sözleri şu şekilde de çevrilebilir. Benden ayrılan zina eden yüreklerini kırdım. Onlar Tanrı'ya aitti ama fahişeliği onayladılar ve ruhsal zina ettiler. Mesih'ten sonra organize edilen inanlar topluluğu ya da kilise, onun gerçek kilisesini bu dünyadan alır ve bu kilise Vahiy 17'de fahişe olarak adlandırılır. Bu Tanrı'nın sözünde yer alan en korkunç olan bölümdür. Korkunç bir resim sunar. Yaptıkları kötülükler ve iğrenç uygulamalar yüzünden kendilerinden tiksinecekler. Yargının sonuçlarından biri budur. Ama biz bu sonucu yaşadığımız dünyamızda görmüyoruz. Bu daha çok yargının olacağı ve bu yargının büyük sıkıntı dönemine rastlayacağı anlamına gelir. İnsanlar o zaman Tanrı'nın yargısından ötürü dillerini ısıracaklar. Büyük bir tövbe dalgasının olacağını sanırsınız ama o kalabalığın arasından böyle bir tövbe dalgası çıkmayacak. Hezekiel'in zamanında kendi kendilerinden tiksinenler vardı. Tanrı'ya hala yakın oldukları için tövbe ettiler. Bu Tanrı'nın halkı için hep geçerli olacaktır. Şeytana hizmet ettiğinizde bundan nefret etmiyorsanız Tanrı'nın halkından biri değilsinizdir. Benim Rab olduğumu, başlarına bu felaketi getireceğimi boşuna söylemediğimi anlayacaklar diyor Hezekiel 6. bölüm 10. ayette. Ve bilecekler ki ben Rabbim. Bu bölümde 3 kez tekrarlanır ve bu da yargının başka bir sonucudur. Günümüzde bu sonucun hayata geçişini de görmüyoruz. Tanrı'nın elini tanıma bir yana onun orada olmadığını bile söylüyorlar. Varsa onlara daima yardım edeceği savını ileri sürüyorlar. Dostum, bu fikri nereden çıkarıyoruz? Tanrı günahı yargılıyor. İnsanlar buna isyan ediyor. Yargılayan bir Tanrı istemiyorlar. İsterseniz kendi benzerliğinizde bir Tanrı yaratabilirsiniz ama kutsal Tanrı hala oradadır. Onun uzaklaşmasını arzulayabilirsiniz ama o gitmeyecektir. Yargılamaya devam edecektir. Putlarının arasına, sunaklarının çevresine, her yüksek tepeye, dağ doruğuna, her yeşeren bol yapraklı ağacın altına cesetleri serilince benim Rab olduğumu anlayacaklar. Oralarda putlarına güzel kokulu buhur sundular diyor Hezekiel 6:13'te. Hitler'in işkencesi altında birçok Yahudinin Tanrı'ya yönelmiş olduğunu biliyorum. Bunun sonucu olarak Avrupa'da bugün birçok imanlı vardır. Onları unutuyoruz ve onlarla ilgili çok az şey söyleniyor. Bir keresinde gaz odasında ailesini kaybeden harika bir bayandan bir mektup aldım. Mektupta bu korkunç olayın kurtuluşu için araç olmuş olduğunu anlatıyordu. Tanrı'nın elini tanımamız lazım. O kutsal bir Tanrı'dır. Biricik oğlunu esirgemediğine göre bizim için günah olanın ölmesine izin verdi. Dünyadaki günahkarlar onun yargısından kaçacaklarını niçin düşünüyorlar? Her yüksek tepe üzerindeki sunakları diyor. Tanrı onları diyarlarında yargılama nedenini açıklar. Dostum, Tanrı'nın yargısı halen o diyar üzerindedir. Birçokları oradan süt ve bal akan olarak söz etmekten hoşlanıyor. Kendinizi aldatmayın. Bugün orası süt ve bal akan bir diyar değildir. Halk Tanrı'ya dönmüyor ve onun yargısı da halen o diyarın üzerindedir. Elimi onlara karşı uzatacak, çölden Rivle'ye kadar yaşadıkları ülkeyi yerle bir edip ıssız bırakacağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar diyor 14. ayette. Çölden Rivle'ye kadar olan yer hakkında pek bir şey bilmiyorum ama Yeruşalim ile Yeriko arasındaki yerin nasıl olduğunu biliyorum. Benim Rab olduğumu anlayacaklar diyor. Rabbin yargılamasındaki büyük hedeflerinden biri de budur.